Ayrım 27, sıfıra bir kala. Ken Follett, sayfa 340. Park yerinin ötesine seslenmek üzere, tam ağzını açmak üzereyken iki polis devriye arabası göründü. Elspeth dona kaldı. Coco County kasaba şerifinin arabalarıydı bunlar. Işık yakmadan ya da düdük çalmadan hızla girdiler. Arkalarında da kime ait olduğu belli olmayan iki araba vardı. Yolu keserek girişin karşısına park ettiler. Theo ilkin onları fark etmedi. Park yerinde Elspeth'e motel girişine doğru ilerliyordu. Elspeth ne yapması gerektiğini çaktı birden ama kılı kıpırdamadan yapmalıydı yapmayı düşündüğü şeyi. Aman heyecanlanma, soğukkanlılığını kaybetme diye tembih ediyordu kendi kendine. Derin bir nefes aldı, sonra da ona doğru yürümeye başladı. Yaklaşınca Theo ne oluyor, niye vazgeçtiler diye sordu. Elspeth sessizce bana arabanın anahtarlarını ver dedi, elini uzattı. Niye? Arkana bak. Başını çevirip omzu üzerinden baktı, polis arabalarını gördü. Vay canına, ne arıyorlar burada? Seni, bozuntuya verme, anahtarları ver. Anahtarları avucuna bıraktı. Sen yürümeye devam et. Benim arabamın bagajı kilitli değil, bagaja gir.
Bagaja mı?
Evet. Elspeth onu bırakıp ilerledi. Albay Hyde ile Cape Canaveral burnundan belli belirsiz tanıdığı birini gördü. Yanlarında 4 yerel polis memuru ile 2 iyi giyinmiş FBI ajanlarına benzeyen kişiler vardı. Hiçbiri ondan yana bakmıyordu. Hyde'ın çevresini almışlardı. Elspeth uzaktan konuşmalarını işitebiliyordu.
İki kişi buradaki arabaların plakalarına baksın, ötekiler benimle içeri gelen...
Elspeth Theo'nun arabasına geldi ve bagajı açtı. İçinde meşin kılıf içinde telsiz vericisi vardı. Güçlü ve ağır bir cihazdı. Kaldırıp kaldıramayacağından emin değildi. Güm diye yere bıraktı. Bagajın kapağını güm diye kapattı. Bakındı. Hyde hala adamlarına emir vermekle meşguldü. Parkın öteki ucunda kendi arabasının bagajının yavaşça kapandığını gördü. Theo içine girmişti. Sorunun yarısı çözülmüş sayılırdı. Dişlerini sıkarak çantanın sapından tutup kaldırdı. Kurşun gibiydi, birkaç metre yürüdü. Parmakları uyuşunca yere bıraktı, bu kez sol elini aldı. 10 metre kadar ilerleyip yeniden durmak, çantayı yere bırakmak zorunda kaldı. Arkasında Albay Hyde ile adamları park yerini geçip motel bürosuna doğru ilerliyorlardı. Hyde yüzüme bakmaz inşallah diyordu. Baksa da onu karanlıkta tanıması zordu. Orada olmasının nedeni için bir hikaye uydurabilirdi ama elinde ne var diye soracak olsa ne derdi? Sağ eliyle yeniden kaldırdı ama bu kez yerinden kalkmıyordu. Kaldırmaktan vazgeçip beton üzerinde sürükleyerek çekmeye başladı. Gürültüsünü duymazlar umarım deyip duruyordu. Sonunda arabaya geldi, bagajı açarken yüzünde neşeli bir gülümseme polis belirdi. ''Yardım edeyim hanımefendi'' dedi nazikçe. Bagajın içinden Theo'nun korkudan beti benze atmış Elspeth'e bakıyordu. ''Becerdim'' dedi Elspeth ağız ucuyla. Çantayı iki eliyle kaldırıp koydu. Ucu Theo'ya battı. Theo acıyla bağırdı. Elspeth ani bir hareketle bagaj kapağını kapatıp üzerine oturdu. Kolları kopacak gibi iki yanına düştü. Polis memuruna baktı. Theo'yu fark etmiş miydi acaba? Adam şaşkın şaşkın sırıtıyordu. Elspeth, babam kaldıramayacağın derecede doldurma valizini diye hep tembih etmiştir.
Kuvvetli kız dedi polis biraz gücenmiş gibi.
Yine de teşekkür dedi. Ötekiler yanından geçip motele doğru yürüdüler. Elspeth Hyde'ın gözüne görünmemeye çalışıyordu. Polis biraz durduktan sonra motelden ayrılıyor musunuz diye sordu. Evet.
Yalnız mıydınız?
Yalnızım.
Eğilip içine, önüne ve arkasına baktı arabanın, doğruldu. Dikkatli sürün dedi, yürüdü gitti.
Elspeth arabaya girip motoru çalıştırdı. İki üniformalı polis arkada kalmış plakaları kontrol ediyordu. Birinin yanına sokulu, dışarı çıkabilir miyim? Bütün gece burada kalacak değilim herhalde dedi dostça gülümseyerek.
Plakasına baktı memur, yalnız mısınız?
Evet.
Adam pencereden arka koltuğa baktı. Elspeth nefesini tuttu. ''Pekala, gidebilirsiniz.'' dedi sonunda.
Polis devriye arabalarının birine oturup uzaklaştı. Elspeth çıkıp karayoluna girdi, sonra da gaz pedalını dipledi. Birden gevşedi, kolları titriyordu. Arabayı yavaşlatmak zorundaydı. Yüce Tanrım diye rahat nefes aldı, ramak kalmıştı.
Saat 24. Uydudan silindir biçiminde 4 kırbaç anten çıkar ve yer yuvarlağındaki alıcı istasyonlara radyo sinyalleri gönderir. Explorer 109 MHz üzerinden yayın yapacaktır.
Antonin'in ne yapıp yapıp Alabama'yı terk etmesi gerekiyordu. Ne olacaksa Florida'da olacaktı. 20 yıldır kendini adadığı şey gelecek 24 saat içinde gerçekleşecekti. Orada olmalıydı. Huntsville Havaalanı henüz açıktı, pist aydınlanmıştı. Bu gelecek veya gidecek bir uçak daha olduğunu ifade ediyordu. Arabasını terminal binasının önüne, yol kenarında duran birkaç taksi ile bir limuzinin önüne park etti. Etrafta kimse yoktu. Arabasını kilitleme zahmetine katlanmadan içeri daldı. Salonda ses yoktu ama boş değildi. Bir hava yolu peykesi arkasında bir kız oturmuş deftere bir şeyler kaydediyordu. İki tulum giymiş zenci kadın da yeri paspaslıyordu. Bekler durumda 3 adam vardı. Biri üniformalı bir şoför, ötekilerse ütüsüz giysi içinde güneşlikli kasket giymiş 2 taksi şoförüydü. Anthony Pete'in icabına bakmıştı. Redstone silah fabrikasındaki mühendislik binasında olan bitenleri Billy ve Marigold görmüştü. Birinden biri çok geçmeden olayı rapor ederlerdi. Ordu durumu CIA'ya söylerdi. George Cooperman da Anthony'yi artık koruyamayacağını açık açık söylemiş bulunuyordu. Anthony artık CIA için çalıştığı hikayesini sürdüremezdi. Oyun ortaya çıkmıştı. Başına bir şey gelmeden Pete'in dönmesi gerekti. Pete havaalanında 24 saattir beklemekten sıkılmış olmalıydı. Ama tersine enerjik bir hareketle ayağa fırladı. "Nihayet gelebildin," dedi.
"Bu gece nereye uçuş var acaba?" diye sordu Anthony birden.
"Uçuş yok. Washington'dan bir uçak daha bekleniyor. Ama sabah 7'den önce kalkan uçak yok."
"Kahretsin, Florida'ya gitmem gerek."
Cape Canaveral burnu yakınında Patrick hava üssüne giden Redstone'dan kalkan bir Mats hava yolu uçağı var.
Başka çare yok.
Pete iki ayağı bir papuçta gibi Florida'ya gidemezsiniz dedi. Demek bu kadar gergin oluşunun sebebi buydu.
Anthony soğukkanlı bir sesle niye dedi.
Washington ile konuştum. Carl Hobart'ın kendiyle dönmemiz gerekiyor. Mazeret dinlemiyormuş.
Anthony köpürmüştü ama belli etmemeye çalışıyordu.
''Şu eşşoğlular'' dedi Anthony. ''Bir sağ harekatı karargâhtan yönetilmez ki.''
Pete bunu yutmamıştı. ''Bay Hobart, harekat filan kalmadığını kabul etmek zorundayız.'' dedi. ''İdariyi ordu devralmış bulunuyor.''
''Buna izin veremeyiz. Ordu güvenliğinin elinden bir bok gelmez.''
''Biliyorum ama başka çaremiz yok efendim.''
Anthony rahat nefes almaya çalışıyordu. Er geç olacaktı bu. CIA henüz onun ikili çalıştığını bilmiyordu. Ama bir şeylere karıştığını biliyorlardı. Elden geldiği kadar ses çıkarmadan onu oyun dışı bırakmak istiyorlardı. Bununla birlikte yıllar boyu kendisine bağlı olmaları için adamlarını iyi yetiştirmişti Anthony. Onların gözünde hala biraz itibarı kalmış olması gerekirdi.
''Dinle bak,'' dedi Pete'e. ''Sen Washington'a dön ve benim emirlere karşı geldiğimi söyle. Sen böylece işin içinden çıkmış ol. Bundan sonrası benim kendi sorumluluğumda.''
Pete'in sözünü dinleyeceğinden eminmiş gibi sırtını yarı çevirdi.
''Pekala,'' dedi Pete. ''Böyle söylemenizi bekliyordum. Sizi zorla götürmemi isteyemezler ya.''
''Besbelli,'' dedi Anthony rahat bir edayla. Sanki Pete sözüne karşı çıkmayacakmış gibi.
''Ama bir şey var,'' diye ekledi Pete.
Anthony aniden dönerek öfkesi burnunda ''Gelene var.''
Pete kızardı, yüzündeki doğum lekesi morardı. ''Bana silahınızı almamı söylediler.''
Anthony bu durumdan kolay sıyrılamayacağını anlayıp korkmaya başladı. Silahını vermek söz konusu değildi. Zorla gülümseyerek ''Vermediğimi söyle onlara.''
''Özür dilerim efendim, çok üzgünüm. Bay Hobart bu konuda çok ciddiydi. Siz vermezseniz benim yerel polis çağırmam gerekecek.''
Anthony, Pete'i öldürmem gerekecek diyordu içinden. Bir ara içi acıyla doldu. Ne kadar aşağılanmıştı. 20 yıl önce üstlenmiş olduğu görevinin mantıki sonucu değildi bu ikili oynama.
Derken bir sükunet çöktü üstüne. Bu iş başka işti. Ama zorunluluk aynı zorunluluktu. Bir kere işe bulaşmaya gör. Ne pahasına olursa olsun kazanmak zorundaydın.
Bu durumda galiba iş değişiyor dedi içini çekerek. Budalaca bir karar ama ben elimden geleni yaptım.
Pete rahatladığını belirtmek için bir davranışta bulunmadı. Böyle anlayışlı davrandığınız için teşekkür ederim.
Sana bir kastım yok inan. Hobart'ın emrini dinlemek zorunda olduğunu biliyorum.
Pete'in yüzünde kararlılık okunuyordu. Silahınızı şimdi veriyor musunuz?
Tabii. Silah Anthony'nin paltosunun cebindeydi. Bagajda dedi. Pete'in onu izlemesini istiyordu ama tersini söyledi. Sen bekle burada gidip alayım.
Beklediği oldu. Pete Anthony'nin kaçmasından korkuyordu. Ben de sizinle geliyorum.
Anthony numaradan duraklar gibi yaptı. Sonra olur dedi. Kapıdan geçti. Ardından da Pete.
Araba havaalanı girişinden 30 metre kadar uzakta kaldırım kenarındaydı. Görünürde kimseler yoktu.
Anthony bagajın kapağını açtı. Al dedi. Pete bagajın içine doğru eğildi.
Anthony üzerinde susturucu takılı silahını paltosundan çıkardı. Bir ara çıldırmış gibi kendi ağzıma sokup tetiği çeksem mi diye düşündü. Böylece kabus sona ererdi.
Bu gecikme anı büyük bir hataydı. Pete burada silah milah göremiyorum dedi dönerek.
Anthony havaleli susturucuyla nişan almaya vakit bulamadan Pete tabancanın namlusundan kenara seyirtti ve bir yumruk savurdu.
Yumruk Anthony'nin kafasının yanına isabet etti. Anthony sendeledi yere düştü. Ama düşerken silahını doğrultabildi.
Pete neler olduğunu farkındaydı. Korkudan yüzünü buruşturdu. Sanki mermiden onu koruyacakmış gibi ellerini havaya kaldırdı. Ama Anthony arka arkaya 3 mermi sıktı. 3 mermi de göğsün orta yerine isabet etti. Güm diye yola düştü.
Anthony sıçrayarak ayağa kalktı, silahı cebine koydu, yukarı aşağı göz gezdirdi, havaalanına gelen giden yoktu. Pete'in cesedi üzerine eğildi.
Pete ona bakıyordu, ölmemişti. Kusmamak için kendine zor hakim olarak kan içindeki vücudu kaldırıp açık duran bagajın içine attı.
Derken silahını yeniden çekti. Pete bagajda acıdan kıvranıyordu.
Dehşet içinde fal taşı gibi açılmış gözlerle ona bakıyordu.
Göğüs yaraları hastanede tedavi edilirse her zaman ölümle sonuçlanmayabiliyordu.
Anthony silahını bu kez adamın kafasına dayadı. Pete bir şeyler söylemeye çalışıyordu.
Ağzından kan fışkırdı. Anthony tetiği çekti.
Pete gevşedi, gözleri kapandı.
Anthony bagaj kapağını vurarak kapattı ve üzerine yığıldı.
Aynı gün iki kez dayak yemişti. Başı sersemdi. Fiziksel hasar bir yana, yaptığı içine oturmuştu.
Bir ses duydu. Bir şeyin yok ya ahbap.
Anthony doğruldu. Silahını paltosunun cebine indirdi ve döndü. Arkasında bir taksi durmuştu. Şoför kaygılı ona doğru ilerliyordu. Saçları ağarmak üzere olan bir zenciydi.
Adam ne kadarını görmüştü acaba? Anthony'nin onu da öldürecek takatı yoktu.
Taksici bagaja koyduğun her neyse ağır çekiyordu.
Halı dedi Anthony.
Adam küçük kasaba halkının saf dil meraklılığıyla sordu.
Biri gözünü hem de iki gözünü morartmış.
Küçük bir kaza.
Gel içeri bir kahve falan iç.
İstemem, bir şeyim yok, iyiyim.
Nasıl istersen.
Şoför sallana sallana terminale doğru yürüdü. Anthony arabasına binip gaza bastı.
Saat 01:30.
Telsiz vericilerinin ilk görevi yörüngede olduğunu kanıtlamak için uydunun yeryüzündeki istasyonların izini sürerek izlenmesini mümkün kılmaktır. Tren ağır ağır Chattanooga'dan kalktı. Dar kompartımanda lük ceketini çıkarıp astı. Sonra alt ranzaya tüneyip ayakkabı bağlarını çözdü.
Billy üst ranzada bağdaş kurmuş onu seyrediyordu.
Lokomotif güney gecesi içinde Florida, Jacksonville'e doğru hızlandıkça istasyon ışıkları göz kırpıyordu.
Derken karanlık basıverdi.
Lük kravatını çıkardı Billy. "Striptiz yapıyorsan hareketlerin çok ağır," dedi.
Luke'un yüzünde pişmanlık ifade eden bir gülümseme vardı. Kararsız olduğundan ağırdan alıyordu.
tek kalan kompartımanı paylaşmak zorunda kalmışlardı. Bir an önce Billy'yi kollarının arasına almak istiyordu. Kendi ve hayatı hakkında öğrendikleri, Billy'nin birlikte olması gerektiği kadın olduğunu anlatmıştı ona. Gene de tereddüt ediyordu. ''Ne düşünüyorsun?'' diye sordu Billy. ''Her şey çok çabuk oluyor.''
''17 yıl çabuk mu yani?''
''Bana dünmüş gibi geliyor. Bütün anımsadığım bu.''
''Hep böyleymiş sanki.''
''Ben hala Elspeth ile evliyim.''
''Yıllardır sana yalan söyleyen biriyle.'' dedi Billy ciddi ciddi.
''Yani onun koynundan çıkar çıkmaz senin koynuna mı atlayayım?''
Billy incinmiş gibiydi. ''Dilediğini yap.''
Luke anlatmaya çalıştı. ''Bir fırsattan yararlanma hoşuma gitmiyor.'' Billy yanıt vermeyecek dedi. ''Aynı fikirde değilsin değil mi?''
''Hadi canım sen de.'' dedi. ''Bu gece seninle sevişmek istiyorum.'' ''Nasıl olduğunu anımsıyorum. Hemen şimdi gene istiyorum.''
Trenin yanından geçmekte oldu. Küçük kasabaya bir göz attı. 10 saniye süren ışık hüzmelerinden sonra her şey yeniden karanlığa gömüldü.
''Ama seni tanırım.'' diye devam etti. ''Sen anını yaşayan tiplerden değilsin. Çocukluğundan beri değişmedin. Bir şeyi yapmadan yapacağın şeyin doğru olup olmadığını uzun uzun tartardın.''
''Kötü mü yani?'' Billy gülümsedi.
''Hayır, böyle olman hoşuma gidiyor. Kaya gibi sağlam ve güvenilir yapıyor seni. Böyle olmasaydın sanırım ben...''
Gerisini getirmedi. ''Ne diyecektin?'' Billy gözünün içine bakarak
''Seni bu kadar bunca uzun süre sevmezdim.'' dedi utangaç bir tavırla. Sözünü değiştirdi. ''Hem duş alman gerek.'' dedi.
Dediği doğruydu. 36 saat önce çalmış olduğu giysiler üstündeydi hala. ''Ne zaman değiştirmeye karar verdiysem acele bir şey çıktı.'' dedi. ''Çantamda başka giysilerim var.''
''Fark etmez, sen yukarı çık, ben de ayakkabılarımı çıkarayım.''
Billy'nin sözünü dinleyerek küçük merdivenden tırmandı ve ranzanın üstüne uzandı. Yan dönüp dirseğini yastığa dayadı, eli başına destek oluyordu. Belleğini yitirmek bir bakıma hayata yeni başlamak demek. Almış olduğun her karar yeniden gözden geçirilebilir.'' Ayakkabılarını fırlatıp attı ve doğruldu. ''Bundan nefret ediyorum.'' dedi. Çevik bir hareketle siyah pantolonunu sıyırdı. Üzerinde süveteri ve kısa beyaz külotuyla kaldı. Gözü gözüne takıldı sırıtarak. ''Bakabilirsin, müsaade var.'' Süveterin altına uzanıp süt yenini çözdü. Derken sol kolunu süveterin kolundan çıkardı. Sağ elini içine sokarak süt yeninin askısını çözdü. Sol kolunu yeniden süveterin kolunun içine soktu ve sihirbaz edasıyla süt yenini çekti çıkardı. ''Aferin.'' dedi Luke.
Billy sorgular gibi baktı. ''Uyku mu şimdi?''
''Herhalde.''
''Pekala.''
Billy alt ranzanın kenarında oturmuştu, doğruldu. Öpmesi için yüzünü yukarı kaldırdı. Luke eğilerek dudaklarını dudaklarına değdirdi. Billy gözlerini kapadı. Billy'nin dilinin kendi dudakları üzerinde gezindiğini hissetti. Derken kendini geri çekti ve yüzü kayboldu. Luke sırt üstü uzanmış Billy'yi düşünüyordu. Hemen altında çıplak bacaklarıyla, moher süveteri içinde yuvarlak memeleriyle yatmakta olan Billy'yi. Çok geçmeden uyuyakaldı. Alabildiğine erotik bir düş görmeye başladı. Shakespeare'in Bir Yaz Ortası Gece Yarısı Rüyası adlı oyunundaki eşek kulaklı Bottom idi. İnce uzun bacaklı yuvarlak memeli çıplak kızlar olan Titania perileri kıl bürümüş yüzünü öpücüğe boğuyordu. Perilerin kraliçesi Titania'nın kendi de pantolonunun düğmelerini açıyordu. Vagonun tekerlekleri tempo tutuyordu. Yavaş yavaş uyandı. Periler ülkesinden uyanmak, raylar ve roketler dünyasına dönmek istemiyor gibiydi. Gömleği külotunun önü açılmıştı. Billy yanına uzanmış onu öpüyordu.
''Uyandın mı?'' diye fısıldadı kulağına.
''Eşek kulağına değil, kendi normal insan kulağına.'' Kıkırdayarak ''Bunu kaçırmak istemiyorum.'' dedi. Luke'un eli Billy'yi okşamaya başladı. Süveteri hala üstündeydi ama külotunun yerinde yeller esiyordu. ''Uyandım.'' dedi Luke. Billy el ve dizleri üzerine yükseldi ve kompartımanın tavanına değmemek için iki büklüm oldu. Luke'un gözlerinin içine baka baka üzerine çöktü. Luke Billy'nin içine girerken kendinden geçti. Bu arada tren onları sallayıp duruyor, raylar da erotik bir tempo tutuyordu. lüks süveterinin içine elini soktu ve memelerini sevmeye başladı. Sıcak ve yumuşak bir teni vardı. Billy, seni özlemişler diye fısıldadı kulağına. Luke kendini hala düşte sanıyordu. Tren onları sallıyor, Billy yüzünü öpücüklere boğuyor, Amerika pencereden film gibi geçiyordu. Peri olmadığını, et ve kemikten yapıldığından emin olmak için kollarını sırtına dolayıp kendine doğru çekti. Hep böyle devam etsin istiyordu. Haz dalgaları birbirini izliyordu. Sonu gelince Billy, kıpırdama, sımsıkı tut beni dedi. Luke kıpırdamadan durdu. Billy yüzünü boynuna gömdü, sıcak nefesini duyuyordu teninde. Henüz içerideyken Billy arka arkaya içten titredi, sonunda derin bir soluk alarak gevşedi. Kıpırdamadan birkaç dakika öyle durdular. Luke uykusunu almıştı, Billy de haydi banyo yapalım dedi. Yapmamız gerek. Üzerinden yuvarlanarak indi, Luke da onu izledi. Küçük kompartımanın köşesinde üzerinde dolap bulunan küçük bir lavabo vardı. Billy dolapta bir havlu ile bir de sabun buldu. Lavaboyu sıcak suyla doldurdu. Önce ben seni yıkayayım, sonra da sen beni deyip havluyu sabunladı ve Luke'u sabunlamaya başladı. Büyük haz veriyordu Luke'a, gözlerini kapadı. Billy orasını burasını, karnını bacaklarını yıkadı. Luke, en önemli tarafı es geçtin dedi. Merak etme, en önemli tarafı sona bıraktım. Bitince Luke da onu yıkadı. Bu Billy'yi daha büyük hazlara boğdu. Bu kez alt ranzada yeniden uzandılar. Şimdi de dedi Billy, sıra geldi oral sekse, unuttun mu yoksa? Unutmadım sanırım dedi Luke, hatırlar gibiyim.
27. ayrımın sonu. Sayfa 352.